Ayrım 16.
Az ileride 3 ayrı öbek oluşturan akıncılara döndü. Arkadaşlar, bu ağır kış şartlarında kalabalık olarak dolaşamazdık. Hareket yeteneğimiz giderek azalıyor. İnşallah tekrar buluşacağız ve vatanımızı kirleten bu düşmana birlikte atacağımız daha çok mermimiz olacak. İnşallah bu ayrılığımız da geçicidir. Hepinizin yolu açık olsun. Yukarı göçekin altındaki kavşağa doğru yürüyen akıncılar bir an duraklayıp köye doğru döndüler ve geride kalan arkadaşlarına baktılar. Halil Efe gidenlerin arkasından olanca gücüyle bağırdı. Arslan Efe, Balıkesir Ovası'nı temizleyince bizi bekle. Balıkesir'e bizsiz girersen bozuşuruz ha. Arslan Efe durakladı, tüfeğini havaya kaldırdı. Halil, unutma. Bir düğün de bizim orada yapacağız. Unutma arkadaş, makbule kardeş, sen de unutma. 18. Salihli Çarşısı kış sessizliğiyle başlıyordu güne. Üstündeki Yunan kaputunun kirli ve yağlı yakasını yukarı kaldırmış, yer yer patlamış asker fotinlerini sürüyerek dolaşan, saçı sakalı birbirine karışık kambur adam bakkalın kapısına yaslanmış, ince buzla kaplı taş yoldan gelip geçenleri süzüyor, kendisine bakan birini yakalayınca onun önüne geçip elini uzatıyor. Baş parmağı ile işaret parmağını birbirine sürterek para işareti yapıyor. Sonra gırtlağını fiskeliyor. İşaret parmağıyla sararmış dişlerinin arkasındaki boşluğu gösteriyor. Hemen sonra aynı elini karnına indirip bir iki kere vurarak boğuk sesler çıkarıyor. Yoldan geçenler onun bu davranışına tepkisiz yüzüne şöyle bir bakıp yollarına devam ediyorlar. Bu gösteri bir saate yakın sürüyor. Kapısının önüne çıkan bakkal Hüseyin bir yağ sabır çekerek söylendi. Deli oğlu deli, gavurların şarabından çekmişsin. Ağzın dilin yok ama gavur çikolatalarını indirmeyi biliyorsun. Hadi beni günaha sokma da Yunanlı efendinin kapısına git. Haydi bakalım, yallah, yallah. Terzi Süleyman sesleri duyunca yeraltı ininden çıkar gibi iki basamakla inilen küçük dükkanının kapısından başını uzattı. İnce telli gözlüğünün üstünden bakarak söze karıştı. Hüseyin efendi, bu deli herif Atina'dan gelmiş olmasın? Bakkal Hüseyin iki elini göğe açıp söylendi. Allah'ım sen bize akıl ver. Gavurun kendi mezalimi yetmezmiş gibi başımıza bir de delisi çıktı. Kirli kılıklı kambur adam bakkal Hüseyin iyi şeyler söylüyormuş gibi sevincini belli eden boğuk sesler çıkararak ona yaklaştı. Elini ağzına götürüp yiyecek işareti yaptı. Kambur yoldan geçmekte olan iki gence döndü, aynı işareti yaptı. Alnına dökülmüş kıvırcık kara saçlarının altında çukura kaçmış gözlerini kısarak dik dik bakmaya başladı. Gençlerden kısa boylu olanı çek git başımdan deli herif diyerek itti onu. Kambur asker kaputunu gösterip kaşlarını çatarak daha boğuk sesler çıkarınca Terzi Süleyman, ''Hop, yorgiye dokunmayın, günahtır, ağzı var dili yok zavallının.'' diye söylendi. Orası burası sökülmüş kaputunun yakasındaki subay işaretini göstererek gerileyen kambur ansızın kaydı ve yere oturup kaldı. Düştüğü yerden kalkan kambur kızgınlığını belli eden sesler çıkartarak işgal kumandanlığının yerleştiği binaya doğru bir ayağını sürüyerek uzaklaştı. Yunan kumandanlığının önünden geçerken kendisine gülümseyen nöbetçi askerlere yan yan bakıp kışla olarak işgal edilen okulun bahçe duvarına oturdu. Boşalmış cephane sandıklarını kırarak sobalarına yakacak hazırlayan iki askeri izlemeye başladı. Askerler bir yandan tahtaları parçalıyor bir yandan da söyleşiyorlardı. İyi ki hastalandık da kaldık. Bu soğukta dağlara çıkıp çeteci mi aranır hiç? Şivesine bakılırsa ikinci asker yerli Rumlardan olmalıydı. Çetecileri bu kez bitirecekler. Bizimkiler Balıkesir'den, Simav'dan, Kula'dan çıkmışlar. Çetecileri bir hafta içinde çevirirler. Sessizce yanlarına gelerek tahta parçalarını toplayıp deste yapan deliyi görünce işlerini ara verdiler. Hemen her günkü oyun yineleniyordu. Çorbacı, Teodoros arıyor sen. Gitti, gitti. Yok şarap. İkinci asker sırıtarak ekledi. Teodoros, Mazakopakis, Goragas Yuvanis. Çete, çete, dan, dan. Öteki asker iki elini öne uzatıp ellerini yumruk yaptı, dirseklerini kırdı, kollarını kendine doğru ileri geri hışımla çekerek cinsel gönderme yapmaya başladı. Bir yandan da gülüyordu. Çete, kapetanos böyle böyle yapmak. Kambur sağ elinin iki parmağını sol omzun üstüne götürüp soruyormuş gibi bakınca yerli ağzıyla konuşan asker güldü. Kapatenos, Mavredakis Petros yok, Mavredakis yok. Kambur ağlamaklıydı, sulanan gözlerle çaresizce baktı askerlere. Askerlerden biri ön cebinden çıkardığı paketten iki sigara uzattı. Kambur sigaranın birini cebinden çıkardığı çakmakla yaktı. İlk derin nefesten sonra kirden nasır bağlamış parmaklarının arasına aldığı sigarayı askerlere gösterip mutlu sesler çıkartarak bahçeden çıktı. Ana yoldan ayrılıp Demirci Şosesi'ne varınca çocuklar gibi zigzaklar yaparak koşmaya başladı. Onu görenler kanıksadıkları tek düze bir olayı izler gibiydiler. Şosenin başındaki üzüm deposunun arkasına dolanıp taş duvarın dibine oturdu. Sağ elini duvar dibinde gezdirdi ve bir taş parçasını oynatıp yana koydu. Gedikteki küçük cam kavanozu aldı. İçinden 5-6 santimlik bir sabit kalem ve katlanmış bir yaprak kağıt çıkardı. Bir şeyler yazdıktan sonra boş kalan bölümünü koparıp katladı ve kavanoza koydu. Yazılı kağıt parçasını yerden aldığı kısa bir çubuk parçasına sardıktan sonra kavanozdan çıkardığı bir parça iple bağladı ve kalemle birlikte kavanoza koydu. Gözlerini çevreden ayırmadan kavanozu gediğe soktu. Taşı gediğin ağzına yerleştirdikten sonra çürümüş bir kütüğü duvara dayadı. Daha fazla oyalanmadan kalktı, az ilerideki tomruk yığına yaklaştı. Pantolonun önünü açtı, bir süre ihtiyacını giderir gibi yaptıktan sonra şoseye çıktı. Kahretsin diye söylendi. Buralarda tek başına kalmak ne bela bir iş. Cephede durumlar nasıl acaba? Birden Ankara'yı düşündü. Zabit elbisemi giyip o tozlu yollardan geçtikten sonra trene atlayıp arkadaşların yanına gitmek vardı şimdi dedi yüksek sesle. Kendi sesinden irkildi. Kuşkuyla çevreye bakındı. Kimseler yoktu. Ulan şöyle ağız tadıyla bağırıp çağıramadıktan ve hatta bir İstanbul türküsü tutturamadıktan sonra sat anasını bu dünyanın dedi içinden. Yola çıkınca kuzeye dağlara baktı bir süre. Akıncılar erken davransa bari dedi. Önüne çıkan kar yığınına bir tekme savurunca bağcıksız postalı fırlayıp şosenin öte yanına gitti. Seke seke yürüyüp postalı bularak ayağını geçirdikten sonra Salihli'ye doğru koşmaya başladı. İçinden sen samıtsın, sen dilsizsin, sen sağırsın, delisin diyerek kenar mahallenin sokaklarından birine dalıp gözden kayboldu. Aradan birkaç saat geçmişti. Üzüm deposunun 30 adım altındaki bıçkıhaneye 3 adam geldi. Çam tomruklarını bıçkı makinesinin yanına taşımaya başladılar. Öğlen olunca sundurmanın altına oturup çıkınlarını açtılar. İçlerinden biri hacet görmeye hazırlanır gibi iki elini pantolonunun önüne götürerek bitişikteki üzüm deposunun arkasına dolandı. Sağa sola bakınıp kimselerin görünmediğinden emin olunca duvara dayalı çürük kütüğü yana çekti ve gedikteki kavanozu çıkardı. Çubuk parçasına dürülü kağıdı cebine attıktan sonra kavanozu yerine koydu. Taşla gediğin ağzını kapattı, kütüğü duvar dibine çekti. İçinden merak etmek iyi değil ama bu kavanoza kağıt koyanı gün olur tanırız, birbirimizi görmeden kardeş olduk gitti diye geçirdi. Önünü ilikleye ilikleye tomruk yığınına vardı ve bir tomruğu omuzlayıp bıçkıhaneye yürüdü. İkindiye doğru iki katırla gelen köylü kerestelerini yükleyip Adalaya doğru yola çıkarken eline tutuşturulan dürülü kağıt parçasını açtı ve hiç okumadan tütün kesesindeki sigara kağıtlarının arasına yerleştirdi. Üşüyen ellerini ceplerine soktu, derin bir soluk aldı, katırların arkasından ıslık çalarak yetişti. Bozköy'e yaklaşırken katırların önüne geçti. Allah vere de Çerçi Mehmet geç kalmasa, bu ayazda donup kalırız, düşman devriyeleri de dolaşıp duruyor diye söylendi. Çeşme başına geldiğinde katırları Akçınar'ın altına sürdü. Çeşmenin öte yanındaki tümseye çıktı. Dikili Taş köyünden aşağıya uzanan yola bakınarak gelen giden yok dedi endişeyle. Çeşmenin yanına indi, yalak buz tutmuştu. Yerden irice bir taş parçası alıp buzu kırdıktan sonra katırları yalağa sürdü. Katırlar soğuk sudan bir iki yudum içtikten sonra tembihlenmiş gibi çınarın altına gidip durdular. Güneş solup gidiyordu, bulutlar yığılıyor, kar inerse daha fazla bekleyemeyiz buralarda dedi. Sıkıntısı her geçen dakika yoğunlaşıyordu. Bir saat içinde 5-6 kere tümseye çıkıp yola bakındı. Umudu gittikçe sönüyordu, onu yakalamış olmasınlar diye düşündü. Bu düşünceyle içi burkuldu, endişesini az da olsa giderir diyerek bir sigara yaktı. Dumanın yelde savruluşunu seyrederken endişesi yine çoğaldı. Ya bunu konuştururlarsa? İçi ürperdi. Yok canım, ölse de konuşmaz dedi yüksek sesle. Onu gör deste işkenceci başı Yorgi Oraklı bile konuşturamamıştı. Kuzuköy yakınındaki ormanda buluştuklarında Çerçi Mehmet, geçen Temmuz'da başından geçenleri eğlenceli bir masal gibi anlatmıştı. Ülen arkadaş malların çoğunu satmış idik. Giritli Vikadiye'de rüşvet olarak iki şişe halis rakı bile almıştım. Evin önündeki dutun gölgesi hayalimde, testideki buz gibi suyun tatlı dudaklarımda. Yorgun argın gör dese giriyordum. Mezar arasından geçmiştim, Nizamiye'de nöbet tutan Yunan askerlerine vermek üzere küçük rakı şişesini çıkarırken hoşlarına gider diye Rumca selamlaşmıştım. Sen misin selamlayan? Askerler Türkçe sövüp sayarak üsteme çullanmasınlar mı? Sözünü bitiremeden bir süre katıla katıla güldükten sonra kaldığı yerden sürdürmüştü. Tekmeleri yedikçe bir yandan, yahu güneş başımıza vurdu da yanılıp gavur diliyle adamların anasına mı sövdük acep diye düşünüp duruyordum. Bir yandan da herhalde bizim kumandan Vikadi gitmiş olmalı ki yeni gelen kumandan bize bir hoş bulduk dayağı çektiriyor diyordum. Sarımtırak seyrek dişleri yüzüne hüzünle karışık doğal bir gülümseme yansıtıyordu. Hayretler içinde kalmış bir çocuk gibi anlatmayı sürdürdü. Arkadaş biz o muydu bu muydu diye düşünüp duruyorduk ama yediğimiz tekmeler de neredeyse belimizi kırıyordu. Her neyse tekmeyle dipçikle caminin önüne getirdiler. Baktım ki bunların şakası yok, başladım Rumca bağırmaya. Kumandan Vikadi, kumandan Vikadi yetiş, alacaklar senin rakılarını. Olmadı arkadaş, gırtlağımızı yırtarcasına bağırmamız boşa gitti. Çerçi Mehmet birden susmuş, gözleri ormanın derinliklerine dalıp gitmişti. Deme ya, sonra ne oldu diye sorunca gülümsemiş ve yarı öfkeli bir sesle yeniden anlatmaya başlamıştı. Ne oldusu var mı? Vikadi hergelesi çıka geldi, yanında da yardımcısı Avridis. İyi ya, heriflerin elinden çekip almışlardır. Ben de öyle düşündüydüm, oh dediydim. Vikadi şimdi bu asker bozuntularını gününü gösterir. Vay sen misin böyle düşünen? Vikadi bir işaretle ağaca bağlattı beni. Sopanın biri inip biri kalkıyor. Vur Allah vur, bir yandan da soruyorlardı. Çeteciyle nerede buluştun? Kaşıkçılı Raşid'in demirciye götürdüğü adam kimdi? Ben çeteciler din düşmanıdır, padişahımız efendimiz bin yaşasın. Zito, Zito diye bağırdıkça sopaların sayısı artıyordu. Gerisini hatırlamıyorum, bayılmışım. Çerçi Mehmet'i dinlerken sopalar kendi bedenine iniyormuşçasına ürpermişti. Ne var ki Çerçi Mehmet düğün dernek anlatır gibiydi. Kendime geldiğimde beni cıbıl cıbıl soydular. Kumandanın bok yedi başısı mülazım yorgi, getirin bir teneke bal deyince bacaklarım titredi. İşte buna dayanılmazdı. Boğazından bal mı akıttılar? Yok be arkadaş, kayacık yoluna bakan yamaca sürüklediler. Oraya dikenli telle çevirip açık hava hapishanesi yapmışlardı. Yere kazıklar çaktılar. Anadan yürüyen soyduktan sonra İsa'yı çarmıha gerer gibi bağladılar. Durakladı, sövdü ve her neyse diyerek kaldığı yerden sürdürdü. Zaten işkenceci Avridis'le Yorgi ne zaman canları sıkılsa yahut haraç alamasalar ellerine geçirdikleri adamı kazığa bağlatır, günlerce güneş altında bekletirlerdi. Ben buna bile razı olurdum ama ne çare. Döktüler balı cız cıbıldak bedenime. Arılar gelir üstüme, oğul çıkarır gibi toplanırlar. Sinekler desen gözüme burnuma girerler. O günde mendil kadar bile bulut yok, güneş de yaktıkça yakıyor. Senin anlayacağın tam şenlik, yan babam yan. İçi kaldırmamıştı bunca eziyeti duymayı. Anlatma yeter demişti. Çerçi Mehmet duymazdan gelmiş. Sanki başkasının başından geçenleri anlatıyordu. Dur, daha kötüsü de var arkadaş. Yapma. Var var. Güneşin altında cayır cayır yandım da bir tek açlığa dayanamadım. Bir düşün, ağzım dilim kurumuş. Bir damla su içsem de öyle ölsem diye Allah'ıma yalvarıyorum. Ne dersen de açlık başka canım. Çenemden boynuma bal sızıyor. Açlığımı bastırmak için biraz olsun yalayayım diyorum. Ne çare, dilim damağım yapışmış, bir türlü kıpırdamıyor. Varlık içinde yokluk işte, zor iş, vesselam. Sonra nasıl oldu diye sormaya kalkınca Çerçi Mehmet kahkahayı basmıştı. Sorma, Vikadi denen kefere bir halt bilse söylerdi. 3 gündür ölmediğine göre bu herifi İsa da seviyor, Musa da. Bırakalım gitsin, yoksa getirdiği sigaralardan, rakılardan da olacağız deyip bıraktı yakamı. Raşit Efe dediydin, ona ne olmuş? Sorma demişti Çerçi Mehmet. Bir an Kepez Dağı'nın üstüne inen kara bulutlara bakmış ve kırılan bir sesle anlatmıştı. Raşit Efe emaneti demirci de kaymakam beye teslim etmiş. Dağlardan dolanıp kaşıkçıya geliyormuş. Yunanlar kıstırmış. Raşit Efe yaman adamdı. Teslim olmamış. 1 saat vuruşmuş ve... Bir süre sustuktan sonra başını yere eğmiş. Az duyulur bir sesle şehit etmişler aslanım Raşit Efe'yi diyebilmişti. Acılı öyküleri bir başkası anlatmıştı sanki. Çerçi Mehmet birden ayağa kalkmış. Ver bakalım bizim emaneti, yolumu gözleyenler var demişti. Tütün kesesini eşeğin semerinin kaşı altındaki yırtlıktan içeri sokmuş. Hadi kal sağlıcakla, gelecek sefer öteki yerde buluşuruz deyip şıngırtılı yükünü sarsarak giden eşeğinin arkasına düşmüş. Güneşli'ye doğru çıkan çamurlu yolda türkü söyleye söyleye yitip gitmişti. Bunları anımsayınca iç sıkıntısı azalmıştı. Yaman adamdır bu Mehmet. Onca işkenceden sonra bile çerçiliği bırakmamış, eşeğine yüklediği dikiş ipliğini, inciyi, boncuğu, sarı çerçeveli çeşit çeşit el aynalarını, İstanbul'dan gelme parça basmaları, Avrupa işi kibritleri ve çakmakları satabilmek için köy köy dolaşmayı sürdürmüştü. Hava kararmak üzereydi, daha fazla durmaya gelmez. Katırlar da yükün altında yoruldular diye söylendi. Emaneti ne yapacağını düşünerek köye doğru sürdü katırları. Keresteleri tahtacın evi önüne yıktıktan sonra köyün açığındaki bir gözlük evine geldi. Kepeneğini aldı ve Bayramşah köyüne doğru yola çıktı. Bir türlü karar veremiyordu gideceği yöne. Yavaştan tipiye çeviren kardan korunmak için kepeneğinin başlığını başına geçirdi. Neyse ki Kepez Dağı'ndan, Türkmen Dağı'ndan çok odun çektiydim. Yol iz olmasa da ağaçlara baka baka bulurum yolu diye söylenirken birden olduğu yerde kaldı. Yüksek sesle, yahu bu Çerçi Mehmet laf arasında Güneşli'den hocanın duasını almadan geçersem şeytan çarpar arkadaş dedikten sonra eklemişti. Vikadi'ye götürdüğüm rakıların günahını da hocanın duasıyla bir güzel siliveriyoruz. Bunları anımsayınca içi rahatlayıverdi. Öyleyse şimdi güneşliğe varalım, sonrası Allah kerim diye söylenerek Çomaklı Dağı'nın eteğinden koşar adım ilerlemeye başladı. Karanlıkta birkaç kez yolunu yitirdi. Umudu azaldığında gücünü de yitiriyor. Donan ellerini göğsüne sokarak bir süre dinleniyor. Uyuyup kalmamak için yolunu bekleyen o genç kızı düşünüyor ve birden ayağa kalkıyordu. Sabaha karşı tipi bastırdı, yolunu yitirdi. Neyse ki bir ayı ini buldu. Çare yok deyip içine girdi. İn boştu, kıvrılıp kaldı. Tipi gün boyu durmadı. Donmamak için arada bir dışarı çıkıp sağa sola yürüdükten sonra yeniden ine giriyordu. Akşama doğru yağış azaldı, inden çıkıp yürümeye başladı. Yol boyunca kuşağındaki tütün kesesini arada bir yokluyor, yanlış yola mı saptım diye endişeleniyordu. Bütün gece yürüdü, sabaha karşı güneşliğe girdi. Soğuktan sızlayan ayakları onu camiye götürdü. Camiden çok tek katlı, bakımlı küçük bir evi andıran yapının küçük penceresinden sarı ışık sızıyordu. Kapı yaralarken gıcırtıdan ürperdi, başını içeri uzattı. Minberin yanında küçük bir kandilin ölgün ışığında iki büklüm tesbih çeken yaşlı bir adamdan başka kimse yoktu. Aksakallı yaşlı adam başını kaldırıp kapıya baktı bir süre. Sonra önüne döndü, duasını bitirince elini yere dayayıp güçlükle doğruldu. Soran gözlerle süzdü geleni. "Kimsin, necisin?" demeden derinlerden gelen sakin bir sesle "Hoş geldin, acıkmışsındır, eve gidelim." deyip öne düştü. Evde kimse yoktu. Yaşlı adam ocağa koyduğu bir tutam yapıldığı çıra ile tutuşturduktan sonra bir iki çam odunu attı. Islak odunlar odayı bir süre dumana boğduktan sonra tutuştu. Yaşlı adam çorbayı isten kararmış toprak tencerede ısıttıktan sonra küçük sininin ortasındaki çanağı boşalttı. Çorbayı içerlerken hiç konuşmadılar. Yaşlı adam konuğunun çorbayı bitirmesini sabırla bekledikten sonra yumuşak bir sesle sordu. "Sabahın ayazında nereden böyle?" "Çorba ilaç oldu amca, sağ ol. Sorma gayri, bizim oralar biraz karışık da Sındırgı'ya gidiyorum." "Orada Yunan yok mu?" "Bilmem ki, nereye gideceğimizi şaşırdık. Bir yanda gavur, bir yandan kaymakamın çetesi." Gerisini getiremedi. Yaşlı adam bağdaş kurduğu yerden öne eğildi. Gözlerini iyice açıp konuğunun gözlerine dikti. Sesi alçak ama ağzından tek tek aralıklarla çıkan sözcükler beynini birer birer çakılan çivi gibi deliyor. "Çete de neymiş? Onlara Akıncı dendiğini bilmez misin?" Gözlerini yaşlı adamın bakışlarından kaçırmak istediyse de yapamadı, göğsü daraldı. İçinden "Oyalanacak zaman yok, emaneti ulaştırmalıyım" diye geçirip ve heyecanla yanıtladı. "İşin aslına bakarsan ben de Akıncı olmak için düştüm yollara." Yaşlı adam azarlarcasına sordu. "Her yola düşen Akıncı olabilir mi? Hem bunca zamandır aklın neredeydi?" "Hay Allah" dedi içinden, "çattık yine çattık. Bu ihtiyar da pek çetin ceviz çıktı." Derin bir soluk aldıktan sonra gözlerini yaşlı adamın gözlerinden ayırmadan açıklamaya koyuldu. "Amca, işin aslı şu. Çerçi Mehmet var ya, hani gördesi. O benim arkadaşım olur da. Bizim karının sıtması var. Mehmet dün sülfata getirecekti. Bir türlü gelmedi. Belki onu buralarda bulurum diyerek yollara düştüm." Yaşlı adam belini doğrultup konuğuna gülümsedi. "Sulfata ha? Sen bizim Mehteroğlu Mehmet'i arıyorsun. Ben de sulfata gelecek diye bekleyip durdum. 5 gün evvel gelecekti, görünmedi." Yaşlı adamın sulfata demesiyle yüzünün ışıldaması gözünden kaçmamıştı. Daha fazla ikirciklenmeye gerek yoktu. "Amca ağzına sağlık, bu sulfata şimdi bendedir, hastayı ulaştırmak gerek, ne yapacağımı şaşırdım vallahi." Yaşlı adam kendinden beklenmeyecek bir çeviklikle ayağa kalkarak, "Oğul duracak sıra değil, düş ardıma" deyip kapıya yöneldi. Dışarı çıktıklarında kar yeniden serpiştirmeye başlamıştı. Köyün az açığındaki eve koşuşturdular. Yaşlı adam "sen biraz bekle" dedikten sonra avluya girip kapıyı çaldı. Kapıda görünen delikanlıyla fısıldaştıktan sonra geri geldi. Konuşmadan sabırla beklemeye başladılar. Bir süre sonra delikanlı yedeğinde bir atla göründü. Yaşlı adam konuğuna döndü. "Bak oğul, şimdi ince hesap yapacak durumumuz yok. Ya sulfatayı bize emanet et, yerine ulaştıralım, ya da atı alıp kendin düş yola. Ama gittiğin yerde karşılaşacağın adama da dert anlatmak lazım. Simav çayının ötesine yabancıysan dağlarda zebil olursun. Yahut da gavurun eline düşerse şimdi karar senin." İçindeki sıkıntı göğsünü çatlatıyordu. Elini isteksizce kuşağına soktu. Tütün kesesine dokununca birden durakladı. Yaşlı adam onun durumundan endişelenince nasihat eder gibi ılık bir sesle, "Oğul" dedi, "düşman yolları kesmeden yıldıza kavuşturmalıyız." Yıldız sözcüğü karanlığı delip geçen bir ışındı. Tüm endişeleri yakıp geçti. Kuşağındaki keseyi çıkardı, içinden "haydi hayırlısı" diyerek uzattı. Yaşlı adam onun kolunu hafifçe sıktı. "İçin rahat olsun oğul" dedi ve keseyi sabırla bekleyen delikanlıya uzattı. "Haydi bakalım gayri, kar kıyametle kopsa bu emaneti öte yana götür. Öleceksen de ondan sonra öl." "Vermeden ölmem, hoşça kalın" diyen delikanlı atını atladığı gibi topukladı. Türkmen Dağı'na uzanan ıssız aklıkta yitip giden atlının arkasından baktılar bir süre. Bu ayazda durmaya gelmez, eve gidip ısınalım. Olur amca, gidelim. Sen gidip de gelmeyeydin, yola çıktığın yerle kopardık. Yeniden buluşuncaya dek çok uğraşırdık. Çerçi ortaya çıkmazsa ya da yeni bir emir gelmezse yıldızdan yıldıza sen gidip gelirsin. Konuğundan bir yanıt alamayınca ona döndü. Sen zangır zangır titriyorsun oğul, haydi tutun bana, bir an önce eve varalım diyerek koluna girdi. Neredeyse yığılıp kalmak üzere olduğunu anımsayınca ona güç vermeye çalışıyordu. Büyük iş gördün oğul, silah elde vuruşmaktan da zor bir iş. Tek başına karar verip yola düştün. Allah'ım büyüktür, bir gün zafere ulaşacağız. Mustafa Kemal'in senin emsal sessiz süvarilerinin payı büyük olacak. Tıpkı senin payın gibi. Toprak damlı tek gözle eve girdiklerinde yaşlı adam ocağın yanına kıvrılıp kalan konuğunun üstünü örterken sordu. Biz sormadık, sen de söylemedin, adın neydi senin? Yorganın altında büzülmüş kalmış olan konuğun titreyen sesi giderek sönüyordu. Ben Süvari Müllazimi Seydi Beşir Esaret Ben Yıldız Yıl. Gözlerindeki ışık soldu. Göz kapaklarını açmak için tüm gücünü kullanıyor. Bir kez daha Yıldız derken gücünü yitiriyordu. Yaşlı adam telaşlandı. Sayıklıyorsun, ateşin de çıkıyor diyerek yerinden kalktı. Varıp biraz keklik yağı getireyim de sırtını ovayım diyerek dışarı çıktı. 19. Halil Efe ile parti pehlivan müfrezeleri İbrahim Ethem Bey'den ayrılmamışlardı. 1922 Ocağı'nın son haftasından başlayarak Beydağ, Alaçamdağ ve Kozdağ eteklerinde köy köy dolaştılar. Şubat'ın son gününde Alan Köyü'ne geldiler. Parti pehlivan bir gün sonra çevre emniyetini düzenlemek için 5 akıncı ile ayrıldı. İbrahim Ethem Bey Hacı Süleyman'ın evine konuk oldu. Günlerini rapor yazmakla arada bir avlanmakla geçirdi. O akşam 80 maddelik raporu bir kez daha gözden geçiriyordu. 29. maddeyi yeniden yazmaya başladı. Madde 29. Düşman bilahare Çerkez Ethem'i vasıta ittihaz etmiş ve Ethem'den pehlivan aile Halil Efe'ye, Sami Bey'den bendenize uzun ve mufassal mektuplar yazılmış ve ademi mahsuslar gelerek düşmana yalnız silah atmamaklığımız rica edilmiş ve teslimimizin ise pek muvafık olacağı izah olunmuş ise de cevap verilmemişti. Raporu baştan sonra yeniden okuduktan sonra kağıtları özenle katlayıp bir beze sap çantasına koyacağı sırada kapıda görünen Hacı Süleyman Efendi elindeki gazete tomarını uzattı. Haydi artık sofraya buyurun. Gazeteyi nereden buldunuz? Bigadiş'e giden pazarcılar getirdiler. Sağ olun Hacı Efendi, ben bunlara bir göz gezdirip geliyorum. Pekala Kaymakam Bey, ama fazla gecikmeseniz, çorba soğumasın da. Gecikmem.